Ayrım 4.
Çünkü Amerikan tipi temsili hükümette genel anlayış, ülkeyi yönetecek zeka, ahlak ve kültüre sahip bir insanın kendini oy dilenecek kadar alçaltmasına karşıydı. Yani kısaca ifade etmek gerekirse, Amerikan politikasında seçimi kazanabilen hiç kimse kazanmaya layık değildi. Yalnızca kısa bir süre için, çok kısa bir süre için tedirginlik geçirdi ana şirket. O da bir grup saf ve genç senatörün bir meclis araştırması istemesi olayında ortaya çıktı. Araştırmanın konusu, Arapların sahip olduğu milyonlara bir göz atıp uzak bir ihtimal bile olsa Amerika İsrail'e yardıma devam ettiği takdirde bunların ülke ekonomisine tehlikeli biçimde şantaj yapacak durumda olup olmadığını anlamaktı. Ama Kuveyt hükümeti bu araştırma sürdürülürse derhal paralarını geri çekip bankaları iflas ettireceğini belirtince tehlike ortadan kalktı. Senato komisyonu verdiği raporda ülkenin şantaja karşı güçlü olup olmadığını kesin şekilde bilemeyeceklerini, çünkü araştırmalarına devam etmeye olanak bulamadıklarını belirttiler. Muavin bu olaylar sonucu kuruluşun kontrolünü elinden nasıl kaçırdığını kara kara düşünürken salonun arka kapıları açıldı. Diamond peşinde Bayan Sivivan'la birlikte girip hızlı adımlarla öne doğru yürürken muavin onu selamlamak üzere ayağa kalktı. Sekreterin elinde Şişko'nun verdiği fotoğraflar vardı, Münih Beşlisi'nin resimleri. Star Diamond'ın gelişini fark ettiğini ancak belli edecek biçimde ağırlığını poposundan kaldırdı ama homurdanarak hemen tekrar yerine yerleşti. Arapsa Bayan Sivivan'ın gelişine tepki olarak yerinden fırladı, sırıttı. Avrupa kurallarına uygun biçimde eğilerek selam verdi. Hoş kadın diye düşündü kendi kendine. Oldukça dolgun, cildi kar gibi, balkonları da zengin. Diamond ötekilerden uzak bir yere otururken projeksiyoncu yerinde mi diye sordu. Star evet efendim dedi. Filmi tekrar mı izlemek istiyorsunuz? Siz salakların tekrar izlemesini istiyorum. Muavin kendisinin sıradan bir ajanla aynı sınıfa sokulmasından hoşnut değildi. Hele bir Arap'la. Ama artık ıstıraplarını sessizce çekmeyi öğrenmişti. Yüksek rütbelilerin ilk öğrenmesi gereken şey. Star, filmi tekrar görmek istediğini söylememiştiniz ki dedi. Projeksiyoncunun bobini tersine sardığını hiç sanmıyorum. O halde sondan başa doğru tersinden göstersin, önemi yok. Star iletişim düğmesine basıp gerekli emirleri verdi. Duvardaki ışıklar karardı. Star, efendim, proyü söndür. Asansörün kapısı ölü Japon'un kafasına doğru bir açılıp bir kapanıyordu. Derken adam canlandı, duvarın yukarısına doğru kaydı. Avcundaki delik yok oldu, eli sırtındaki kurşunu söküp çıkarır gibi bir hareket yaptı. Geri geri koşup bir yığın okul çocuğunun arasına daldı. Çocuklardan bir tanesi yüzer gibi bir hareketle yerden havaya yükseldi, karnındaki kırmızı leke emilircesine yok oldu. Japon camlı giriş kapılarına vardığında başını eğdi, yerlerdeki cam kırıkları toplanıp yerlerine yerleşerek sağlam bir cam oluşturdular. İkinci Japon yerden fırlayıp bir otomatik silahı havada yakaladı, sonra ikisi birlikte geri geri koşmaya koyuldular. Kamera onları bırakıp yerde yatan İsrailli genci buldu. Görünmez bir vantuz delikanlının kafa parçalarını bir araya toplayarak yerine yerleştirdi. Yerdeki kırmızı göl toplandı, kalçasının içine doğru emildi. Genç yerden fırlayıp geri geri koştu. Çantasının yanından geçerken çanta yerden onun eline doğru uçuverdi. Kamera tekrar döndü. İkinci İsrailli'yi buldu. Bulduğu anda gencin yok olmuş yanağı eski yerine oturmaktaydı. O dizüstü otururken göğsündeki kanlar göğsünün içine çekildi. Haki renkli gömleğinin yırtıkları kendi kendine yamalandı. İki genç geri geri yürüdüler. Biri dönüp gülümsedi. İlerideki birini görebilmek için parmak uçlarına yükselmeye çalışan İtalyan ailenin arasına girdiler. Daha sonra geri geri kontrol turnikesine vardılar. İtalyan görevli elindeki aletle pasaportlarındaki damgayı sildi. Kızıl saçlı bir kız önce başını iki yana salladı, sonra gülümseyerek teşekkür etti. "Dur!" diye haykırdı Diamond. Daha önce onun bağırdığını hiç duymayan Bayan Sivivan neye uğradığını şaşırmıştı. Ekrandaki kız olduğu gibi dondu. Işık biraz solduruldu ve film karesinin yanması böylece önlendi. Şu kızı görüyor musun Star? Elbette görüyorum. Onun hakkında ne biliyorsan anlat. Star bu garip soru karşısında şaşaladı. Başının bir tür derde girdiğinin farkındaydı. Her zamanki gibi saf delikanlı numarasından medet umdu. Bir kere esaslı memeleri var bu kesin. Poposu biçimli. Beli ve kolları benim zevkime göre fazla ince ama babamın dediği gibi etin lezzetlisi kemiğe yakın olanıdır. Star susup güldü. Bu gülüşe Arap da hemen katıldı. Söylenenleri anladığını kanıtlama çabasındaydı. Star, Diamond'ın sesi monoton ve gergindi. Senden bir ricada bulunacağım. Şu önümüzdeki birkaç saat boyunca olanca çabanı harcayıp böyle eşekleşmemeni istiyorum. Senden beni eğlendirmeni isteyen olmadı. Cevaplarını cıvık şakalarla süslemene de gerek yok. Burada olup bitenler hiç komik değil. Tam CIA'nin ününe layık biçimde sen de çuvalladın Star. Bunu iyice anlıyor musun? Bir sessizlik oldu. Muavin itiraz edip etmemek arasında kararsızdı. Sonunda etmemeye karar verdi. Star, iyice anladın mı? Hafif bir iç çekişi, sonra alçak bir ses. Anladım efendim. Muavin öksürüp boğazını temizledi, en yetkili sesiyle konuştu. Eğer kuruluşun yapabileceği herhangi bir Diamond, Star, kızı tanıdın mı diye sordu. Bayan Sivivan elindeki dosyadan genç kızın resmini çıkarıp Star'la Arap'ın oturduğu tarafa seyirtti. Star loş ışıkta resmi daha iyi görebilmek için kıpırdadı. Evet efendim. Kim peki? Ekrandaki kız. Tamam. Adı Hannah Stern. Amcası Asa Stern. Yani Münih Beşlisi'nin kurucusu. Komando ekibinin üçüncü üyesi oydu işte. Üçüncü mü diye sordu Star. Ama bize uçakta onlardan yalnızca iki kişi olacak dendiydi. Kim dedi bunu? Şu adamdan aldığım istihbarat raporunda yazıyordu. Arap, doğru Bay Diamond diye atıldı. Bizim istihbarat ajanlarımız... Diamond gözlerini yummuş, başını iki yana sallıyordu. Star, bana bu eylemi Arapların istihbarat raporuna dayanarak hazırladığını mı söylemeye çalışıyorsun? Biz... Evet efendim... Star'ın sesi iyiden iyiye sönüktü. Böyle ifade edilince yaptığı iş gerçekten çok salakça görünüyordu. Siyaseti İtalyanlara yaptırmak ya da endüstri ilişkilerini İngilizlere bırakmak gibi bir şeydi. Muavin, bence yapılan hata Arap dostlarımızın yanlış bilgilerinden doğuyorsa sorumluluğun büyük kısmını onlar paylaşmalı diyiverdi. Diamond, yanılıyorsun diye karşılık verdi. Ama sanırım yanılmaya alışmışsın sen. Onlar hiçbir sorumluluğu almak zorunda değil. Petrol onların. Arap temsilci gülümseyerek başını salladı. Siz de tıpkı amcam başkan gibi düşünüyorsunuz. O da sık sık der ki, pekala diye ayağa kalktı Diamond. Siz üçünüz hazır bekleyin. Bir saate kalmadan sizi çağıracağım. Aşağıda istediğim bazı veriler birikiyor. Yaptığınız hatayı onarmam hala mümkün olabilir. Peşinde Bayan Sivivan'la yürüyüp salondan çıktı. Muavin boğazını temizledi. Bir şey söylemeye hazırlandı. Sonra susmanın daha bir güçlülük ifadesi olduğunu düşündü. Star'a gözlerini dikip uzun uzun baktı. Araba kısaca göz attı, dönüp çıktı. Star koltuktan kalkarken, ahbap dedi, bari hala boğazımızdan lokma gidecek haldeyken bir şeyler yiyelim. Galiba işler iyice sarpa saracak. Arap kıkır deyip başını salladı, birlikte yürüdüler. Boş salona bir süre ekrandan gülümseyen Hannah Stern'in yüzü hakim oldu. Projeksiyoncu filmi sarmaya başladığında kahverengi bir amip gelip o yüzü yaladı yuttu. Echebar. Hannah Stern Turdest meydanını çevreleyen ağaçlar altındaki çay bahçelerinden birinde bir masaya oturmuştu. Dalgın gözleri önündeki kahveye bakıyordu. Çok koyu telveli bir kahveydi önündeki. Meydan çevresindeki beyaz binalardan yansıyan güneş göz kamaştırıyordu. Ağaçların altındaki gölgelikse hem kara hem de soğuktu. Arkasında kalan gazinodan oyun oynayan dört Bask erkeğinin sesleri gelmekteydi. Durmadan duyulan sözler, Bayi, Passo, Passo, Alajainkoa, Passo, Alajainkoa diye tekrarlamakta. Hele bu sonuncusu akla gelebilen her ton ve vurguda söylenmekteydi. Oyuncular bu sözle blöf yapıyor, bu sözle birbirlerine sinyal veriyor, yalan söylüyor, kötü şanslarından ötürü Tanrı'ya yakınıyor ya da karşısına böyle budala bir oyun arkadaşı verdiği için Tanrı'ya sitem ediyorlardı besbelli. Son 7 saatten beri Hannah Sten çok çeşitli ruhsal durumlardan geçmişti. Önce gerçeğin kabusu, sonra bir hayal dünyasına kaçış, sonra da bir zihin karmaşıklığı ve baş dönmesi. Duygusal bir şokun etkisindeydi ama ruhu şok alanından uzaklaşmıştı. Şimdi sinir yapısı parça parça olmak üzereydi. Buna karşın kendini çok sakin hissediyordu. Hatta uykulu dinlenebilecek durumdaydı. Gerçek, hayal, önemli şeyler, önemsiz şeyler, şimdi, sonra... Ağaçlığın serinliği, boş meydanın sıcağı, Avrupa'nın en eski dilinde konuşan insanların sesi, hepsi birbirine umutsuzca dolaşmış düğüm olmuştu. Başka birinin başına geliyor olmalıydı bunlar. Hannah'ın çok acıdığı ama yardımcı olamadığı birinin, yardım edebilecek dönemi aşmış birinin. Roma Havaalanı'ndaki cinayet dizisinden sonra her nasılsa İtalya'dan çıkmış, kendini Bask diyarının bu çay bahçesinde bulmuştu. Gözleri kamaşmış, zihni kekeler durumda 9 saat içinde tam 1500 kilometrelik yol yapmıştı. Ama şu anda önünde sadece bir tek saatlik ya da 4-5 kilometrelik yolu kaldığı halde artık enerjisinin tümüyle tükendiğinin farkındaydı. Damarlarında hiç adrenalin kalmamış gibiydi. Üstelik son anda çay bahçesi sahibinin kaprisi yüzünden yenileceğe benziyordu. Önce arkadaşlarını vurulmuş görmenin korku ve şoku, inanmazlığı söz konusuydu. Orada öylece donmuş gibi kala kalmış, sağından solundan panik içinde koşuşan, durmadan ona çarpan insanların arasında yerinden kıpırdayamamıştı. Kurşun sesleri bitmek bilmiyordu. İtalyan ailenin çığlıkları, ağlaşmaları da öyle. Derken boğazına bir korku sarılmıştı. Kör gibi ileriye doğru yürümüş, terminal binasının ana kapısından güneşe çıkmaya niyetlenmişti. Ağızdan kısa kısa soluyordu. Polisler koşuşup durmaktaydı. Kendi kendine yürümeye devam et diye komut verdi. Bir ara sırtındaki kasların oraya girecek kurşunu beklercesine kasıldığını fark etti. Gelmiyordu beklediği kurşun. Kendi kanının içine oturup ayaklarını oyun oynayan bir bebek gibi karşısına uzatmış keçi sakallı ihtiyarın yanından geçti. Adamın yarası görünmüyordu ama altındaki kan gölü gittikçe genişlemekteydi. Yüzünden acısı da belli olmuyordu. Hannah'ın yüzüne soru sorar gibi baktı. Hannah duramadı. Yürürken adamla gözlerinin çakışıp kaldığının farkındaydı. Kendini tutamadan, "Çok üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm," diye mırıldandı. Akrabalarını bekleyen İtalyanlar arasında bir kadın boğulurcasına ağlıyordu. Herkes ailenin yere düşen bireylerinden çok onunla ilgilenmekteydi. Ana oydu ne de olsa. Bütün bu kargaşalığın, koşuşmanın ve bağırışmanın ortasında sakin bir sesin bir anons yaptığı duyuldu. Air France'ın Toulouse, Tarbes ve Pau'ya gidecek 470 sefer sayılı uçağının yolcularına ilk çağrı yapılıyordu. Teybi alınmış olan bu ses, hoparlörlerin altında neler olup bittiğinin hiç farkında değildi. Duyuru Fransızca olarak tekrar edilirken cümlenin son parçası Hannah'ı gerçek dünyaya döndürdü. 11 numaralı çıkış kapısı, 11 numaralı çıkış kapısı. Hostes Hannah'a koltuğun dikleştirmesi gerektiğini hatırlattı. "Peki, özür dilerim." Bir dakika sonra hostes geri dönerken ona kemerini de bağlamasını söylemek zorunda kaldı. "Efendim, ha evet, özür dilerim." Uçak ince bulutların üzerine doğru yükselip masmavi göğe daldı. Yalnızca motorların sesi, gövdenin titreşimi vardı artık. Hannah yalnızlık içinde titredi. Yanında orta yaşlı bir adam oturuyor, dergi okuyordu. Adamın gözleri arasında derginin üst kenarından dışarı, Hannah'ın haki şortunun altında görünen güneş yanığı bacaklarına kaymaktaydı. Bu gözleri kendi üstünde hisseden Hannah, bluzunun iki üst düğmesini ilikledi. Adam gülümseyip hafifçe öksürdü, boğazını temizledi. Konuşacaktı onunla. Ahmak herif, onunla ilişki kurmaya çalışacaktı şimdi. Ulu tanrım. Birden midesi bulandı. Tuvalete güç yetişti. O sıkışık yerde zorlukla çömelip deliğe kustu. Çıktığında solgun ve hemen kırılmaya hazır hissediyordu kendini. Yer karolarının deseni dizlerine çıkmıştı. Hostes ilgili ama kibirliydi. Bu kadar kısa bir yolculuğun bu kızı nasıl hasta ettiğine şaşar gibiydi. Uçak Pao'ya yaklaşırken yana eğildi. Hanna pencereden baktığında Pirenelerin karlı doruklarını gördü. Çok güzel ve çok korkunç. Buralarda bir yerde, yörenin Bask tarafında Nikolay Hel oturuyordu. Ah, bir ulaşabilseydi Bay Hel'e. Havaalanından çıkıp kendini Pirenelerin dondurucu güneşi altında buluncaya kadar hiç hatırına gelmeyen şey cebinde tek kuruş olmadığıydı. Bütün parayı Avrim taşıyordu. Şimdi otostopla gitmekten başka çaresi yoktu ama yolu da bilmiyordu. Şoförlere sorabilirdi hiç değilse. Otostopta güçlük çekmeyeceğinden emindi. İnsan genç ve güzel olursa, göğüsleri de dolgun olursa, İlk bindiği araba onu Pua'ya kadar götürdü. Şoför ona gece kalacak bir yer bulmayı teklif etti. Hanna onu kendisinin kent dışına çıkarıp Tardes yolunu tarif etmek üzere kandırdı. Kullanılması güç bir araba olmalıydı bu araba. Adamın eli iki kere vitesin üstünden kaymış, Hanna'nın bacağına değmişti. İkinci arabayı çok beklemeden buldu. Ama bu seferki Tardes'e gitmiyor, yalnızca Oleron'a kadar gidiyordu. İsterse orada geceleyecek bir yer bulabilirdi şoför Hanna'ya. Yeni bir araba, yeni bir ilgi derken Hanna Tardes'e vardı. Meydandaki çay bahçesinden yolu öğrenmeye çalışırken ilk engelle karşılaştı. Bu ilk engel yöresel aksandı. İspanya'nın bu yöresinde konuşmalara Bask dili de karışıyor, telaffuzu değiştiriyordu. Un petit cuillère demek için 8 hece çıkıyordu insanların ağzından. Kahveci gözlerini Hanna'nın göğüslerinden yalnızca bacaklarına bakabilmek için ayırırken ne arıyorsunuz diye sordu. Echebar şatosunu arıyorum. Bay Nikolay Halil'in evini. Kahveci kaşlarını çattı. Gözlerini kırpıştırarak tepedeki ağaçların yapraklarına baktı. Tek parmağıyla beresinin kenarından saçlarını kaşıyordu. Bask erkekleri bu bereyi ancak yatarken çıkarırlardı. Yo, hayır, adam bu adı daha önce duyduğunu hiç hatırlamıyordu. Hel mi dediniz diye sordu. Hel sesini iyi çıkarabiliyordu. Bask dilinde de vardı aynı ses. Karısının bilebileceğini, ona danışması gerektiğini söyledi. Acaba Matmazel beklerken bir şey içmek ister miydi? Hanna kahve ısmarladı. Kahve çok koyu, acı, defalarca ısıtılmış bir sıvıydı. Ağır bir demlik içinde gelmişti. Ama tüm ağırlığına karşın gene de sızdırıyordu kap. Kahveci bu sızma işinden üzülmüş göründüyse de kadere boyun eğdi. Hanna'nın bacağına damlayan kahvenin canını yakmadığını umduğunu ifade etti. Demek çok sıcak değildi, öyle mi? İyi iyi. Yürüyüp gazinonun arka tarafında gözden kayboldu. Herhalde Bay Hel'i sormaya gidiyordu. Ama aradan 15 dakika geçmişti. Hanna pırıl pırıl meydana bakarken gözleri yanıyordu. Burada birkaç park etmiş arabadan başka hiçbir şey yoktu. Arabalar düzenli biçimde park etmiş değillerdi. Her birinin burnu başka yöne doğruydu. Köylü sürücüleri onları ne pozda durdurabilmişse o pozda bırakmışlardı. Alman plakalı kocaman bir kamyon, kirli egzoz dumanları çıkararak ve köşeyi 10 santimle ıskalayarak meydana girdi. Sürücüsü ter döküp küfürler savurarak koca canavarı biraz ilerletmeyi başardı ama bu sefer de engellerin en aşılmazıyla karşı karşıya geldi. Yolun orta yerinde iki Bask kadını karşılıklı durmuş, ağızlarının birer ucundan konuşarak dedikodu ediyorlardı. Orta yaşlı, suratsız, şişman kadınlar o fıçı bacaklarının üzerinde dikilip kamyon şoförünün çaresizliğini hiç aldırmaksızın konuşmayı sürdürdüler. Hanna Stern ne bu görünümün esprisini ne de ortak pazar içinde Franco-Alman ilişkilerinin bu garip gösterisini değerlendirecek durumda değildi. Zaten o anda kahveci de çıka gelmişti. Basklara özgü üçgen suratı söylenenin yeni anlamış olmanın sevinciyle parıldıyordu. ''Siz Bay Hel'i mi arıyordunuz?'' diye sordu. ''Öyle demiştim.'' ''Ah, bilseydim Bay Hel'i aradığınızı.'' Adam omuz silkerken belinden yukarısı birlikte yükselip elleri semaya döndü. Sanki genç kıza biraz daha açık konuşsa bütün bu gecikmelere gerek kalmayacağını anlatmaya çalışıyordu. Sonunda Echebar Şatosu'nun yerini tarif etti. Önce Tardes'in öbür ucuna gidilecek, sonra Abens'te o Beşece kasabasından geçilecek, Lişans'a tırmanılacak, çatala varınca sağdaki yola girilip Eçebar tepelerine varılacaktı. Ama asla soldaki yola girmemek gerekiyordu. Çünkü o yolun sonu Lik'e giderdi. Uzak mı? Pek uzak sayılmaz. Ama siz zaten Lik'e gitmek istemiyorsunuz ki. Eçebar uzak mı diyorum. Zaten yorgun ve sinirleri gergin olan Hanna için bir baskından basit bilgi almak dayanılacak işlerden değildi. Hayır, uzak değil. Nişans'tan sonra 2 kilometre kadar. Nişans ne kadar uzak peki? Adam gene omuzlarını kaldırdı. Abels'le odan sonra 2 kilometre falan vardır. Yolu şaşırmanıza olanak yok. Meğer ki sol çatala girmeyesiniz. Girerseniz şaşırırsınız tabii. Şaşırırsınız çünkü kendinizi Lik'te bulursunuz. Anlıyorsunuz değil mi? Oyun oynayanlar masadan kalkmış kahvecinin yanına gelmişlerdi. Bu turistin yarattığı kargaşa ilgilendirmişti hepsini. Aralarında hızlı hızlı baskça konuştular. Sonunda da karara vardılar. Evet, kız eğer sol çatala girerse kendini Lik'te bulurdu. Ama Lik de kötü bir yer sayılmazdı. Üstelik dağ halkının yardımıyla Lik'teki köprünün nasıl yapıldığının öyküsü de. Dinleyin diye yalvardı Hanna. Beni Eçebar Şatosu'na kadar arabayla götürebilecek kimse var mı? Kahveci ile kumarbazlar arasında acele bir konferans başladı. Bir hayli tartışma, açıklama, tekrarlama yer aldı. Sonunda kahveci varılan yargıyı bildirdi. Hayır. Şortla gezen, arkasında sırt çantası taşıyan bu kızın kolay dostluk kurmakla ünlü o sporcu genç turistlerden biri olduğu ve bu nedenle de az bahşiş vereceği kararına varılmıştı. Bu durumda onu Eçebar Şatosu'na götürecek biri bulunamamıştı. Yalnızca kumarbazların en yaşlısı gönüllüydü bu işe. Kızın cömertliği üzerinde bahse girmeye de hazırdı. Ama onun da arabası yoktu. Zaten araba kullanmayı da bilmiyordu. Hanna içini çekip sırt çantasını omuzladı. Kahveci ona içtiği kahvenin parasını hatırlatınca Hanna hiç Fransız parası olmadığını belirtti. Bunu hafife alarak, gülerek, espri gibi söylemeye çalışıyordu. Ama adam gözünü kahve fincanından ayırmıyor, ağzını bıçak açmıyordu. Kumarbazlar bu yeni durumu aralarında iştiyakla tartışmaya başladılar. Ne? Demek bu turist kahveyi içmiş, parasını vermemişti ha? Bu iş yasal kovuşturmaya kadar gidebilirdi. Sonunda kahveci ciğeri paralanırcasına içini çekti. Nemli gözlerinde acıklı bakışlarla Hanna'ya baktı. Yani gerçekten bu kahve için verecek 2 frank parası yok muydu? Hadi bahşişten vazgeçtik. Kahve için 2 frankçığı da mı yoktu? Doğrusu bu bir prensip meselesiydi. Kahveci kahveyi parayla satın almıştı. Pişirmek için kullandığı gaza da para vermişti. 2 yılda bir lehimciye de para verip demlikleri onartıyordu. Borçlarına sadık biriydi o. Bazı kimseler gibi değildi. Hanna öfkeyle gülme duygusu arasında bocalıyordu. Bütün bu tiyatronun yalnızca 2 frank için sahnelendiğine inanası gelmiyordu. Üstelik kahve fiyatının aslında 1 frank olduğunu da bilmiyordu. Fransızların bu para tutkusuyla daha önce de hiç karşılaşmamıştı. Paranın kendisine olan bir tutkuydu bu. Maldan da, rahatlıktan da, gururdan da daha önemli oluyordu bazı yerde bir madeni para. Gerçek zenginlikten bile önemliydi ama Hanna bütün bunları nereden bilebilirdi? Bura halkı Bask atları taşımakla birlikte radyo, televizyon ve devlet eğitiminin sonucu olarak tümüyle Fransızlaşmış bir halktı. Burada modern çağ tarihine bile 5. Cumhuriyet'in gerçeği diye ulusal uyuşturucu niteliğinde bir at takılmıştı. Küçük esnaf zihniyetine sahip bu Bask köylülerine göre 100 frank kazanmanın zevki 1 santim kaybetmenin acısı yanında solda 0 kalırdı. Sonunda kahveci yaptığı gösterinin bu kızdan 2 frank koparmaya yetmeyeceğini anlayınca izin isteyip oradan ayrıldı. Giderken az sonra döneceğini belirtti. 20 dakika sonra döndüğünde arka odada karısıyla yaptığı görüşmeyi bitirmiş bulunuyordu. Hanna'ya "Siz Bay Hel'in dostu musunuz?" diye sordu. "Evet," dedi Hanna. Yalandı tabii bu. Ama şimdi bu ayrıntılara girmeyi canı istemiyordu.